Bu paylaşıma kadar İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle meydana gelen yer değişiminin çeşitli yönlerini ele almıştık. Temel ilki, bizler onun doğruluğu olalım diye Mesih bizim için günah oldu sözleridir. İsa'nın çarmıhtaki ölümü, Tanrı'nın istemiyle, takdiriyle gerçekleşen ilahi bir yer değiştirmedir. Bu yer değişiminin şu ana dek ele aldığımız yönlerini kısaca gözden geçireceğiz. Ardından konuya devam edeceğiz. Afrika, Kenya'da Kutsal Kitap Okulu öğretmenlerinin eğitilmesi konusunda 5 yıl çalıştım. Bu hizmetim sırasında farkına vardığım önemli bir gerçeği dile getirmek istiyorum. Bir şey öğrenilmeden hiçbir şey öğretilmiş sayılmaz. Öğrencilerim olan öğretmenler işlenen dersi dinleyip çalışmaya katılıyordu. Yani not alıyorlar, tahtaya bir şeyler yazıyorlardı. Ama sınıfta dolaşıp ders notlarına baktığım zaman hiçbir şey öğrenmemiş olduklarını fark ettim. Burada vurgulamak istediğim şu, eğitim yöntemlerinin uygulanmış olması mutlaka bir şey öğretildiği anlamına gelmez. Bu çalışmamızda bir şeyler öğrenebilmeniz için elinden gelen çabayı göstereceğim. Bu nedenle yer değişiminin şimdiye dek incelediğimiz 3 yönünü tekrarlayacağız. Bu tekrarı elimizdeki notlara bakarak değil, aklınızdan yapmaya çalışmanızı istiyorum. Bu arada beni düzeltmek gereğini duyabilirsiniz. Unutmayın. Sol elimiz kötüyü, sağ elimiz de iyiyi temsil edecek. Kısa ve basit cümleler kullanacağız. Bizler bağışlanabilelim diye Mesih cezalandırıldı. Bizler şifa bulalım diye Mesih yaralandı. Bizler onun doğruluğu olalım diye Mesih bizim için günah oldu. Şimdi de İsa'nın çarmıhtaki ölümünün bir diğer yönünü inceleyeceğiz. Bizler onun yaşamını paylaşabilelim diye Mesih bizim yerimize öldü. Bu gerçek Yeşaya 53. bölümde bildirilmiştir. Ama en açık şekliyle İbraniler 2:9'da yer alır. Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz. Buradaki görmek doğal gözlerle görmek değil, kutsal yazıların açığa çıkardığı gerçeği görmektir. Lütuf sözcüğüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu sözcüğün üzerinde önemli durmamız gerekiyor. Bu olguyu şimdiye dek yeterli derecede vurgulamamış olabilirim. Üzerinde konuştuğumuz her şey, tümüyle Tanrı'nın lütfundan kaynaklanmaktadır. Lütufla gelen, yani sağlanan hiçbir şey, insanın kendi çabasıyla kazanılamaz. Eğer kazanılmışsa, o zaten lütuf değildir. Elçi Pavlus, Efesliler 2:8-9'da şöyle yazar. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.
Bu yüzden kurtuluşumuz iyi işlerin ödülü değil, Tanrı'nın lütfudur. İnsanın kendi çabasıyla kazanılamaz.
Lütuf bir tek iman yoluyla kazanılabilir. Yuhanna 1:17'de şöyle yazılıdır. Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani çarmıh, lütfun temeli, İsa Mesih de bu lütfun sağlandığı yoldur. Tanrı'nın lütfu yalnızca İsa Mesih aracılığıyla sağlanır. Lütfun temeli çarmıhtır ve bizler de bu lütfu işlerimizde değil, İsa Mesih'e olan imanla kazanırız. Hiç kimse Tanrı'nın lütfunu izah edemez. Bu açıklanamaz bir olgudur. Tanrı, sizin ve benim gibi insanlar için İsa Mesih'in çarmıhta korkunç acılar çekmesine niçin izin verdi? Bu, kutsal kitapta açıklanmaz. Bu nedenle ben de sizlere bir açıklama bulmaya çalışmayın diyorum. Siz sadece Tanrı'nın bu sınırsız lütfunu iman yoluyla almaya istekli olun. Tanrı'nın izah edilemez lütfunu. Dindar insanların birçoğunun sorunu, Tanrı'nın lütfunu kendi çabalarıyla kazanmaya çalışmalarıdır. Ama Tanrı'nın lütfu kazanılamaz. Bunu kendi çabamızla kazanmaya çalıştığımız sürece elde edemeyiz. Bir noktada Tanrı'nın lütfunu kazanmaya çalışmaktan vazgeçip sadece iman yoluyla almak zorundasınız. Elçi Paulus Romalılar 4:5'te şöyle yazar. Oysa çalışmayan ama tanrısızı aklayana iman eden kişi imanı sayesinde aklanmış sayılır. Eğer Tanrı'nın lütfunu almak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey nedir? Bunu kendi çabanızla kazanmaya çalışmaktan vazgeçmelisiniz. Burada yalnızca Tanrı'nın lütfuyla sağlanandan söz ediyoruz. İbranilere mektubun yazarı, İsa'nın Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye öldüğünü bildiriyor. Mesih ölüme mahkum olan herkesin yerine öldü. Günahın bedeli nedir? Ölüm.
İsa Mesih herkesin günahı olduğunda ölmesi kaçınılmazdı.
Ölüm günahın kaçınılamaz sonucudur. Ayette herkes için ölümü tatsın diye yazıyor. Tanrı'nın görmemi sağladığı önemli bir ayet var. Yuhanna 8:52. Burada Yahudiler İsa'yı sözlerinden dolayı eleştirmektedir. Yahudiler, seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz dediler. İbrahim öldü, peygamberler de öldü. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa Mesih, o kişi asla ölmeyecektir demedi. O kişi ölümü asla tatmayacaktır dedi. İbraniler 2:9 ayetinde ise İsa Mesih'in Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tattığı bildiriliyor. İsa Mesih'e iman edenlerin fiziksel olarak ölümü yaşadıkları aşikardır. Fakat onlar ölümü tatmazlar. Ölümle birlikte gelen acılığı, karanlığı, ıstırabı ve kötülüğü tatmazlar. Bunların hepsini İsa Mesih bizim yerimize tattı. O hepimizin ölümüne katlandı. Bunun karşılığında bizlere sağlanan ise herkesin görebileceği kadar açıktır. Ölümün karşıtı olan nedir? Yaşam. O zaman hep birlikte tekrar edelim. Bizler onun yaşamını paylaşabilelim diye Mesih bizim yerimize öldü. Tekrar söyleyelim. Bizler onun yaşamını paylaşabilelim diye Mesih bizim yerimize öldü.
Şimdi de Galatyalılar 3, 13-14 ayetlerine bakalım.
Bu ayetlerde yer değişiminin birçok imanlı tarafından gözden kaçırılan önemli bir yönü açıklanmaktadır. Benden başka bu ayet hakkında vaaz veren başka birisini anımsamıyorum. Oysa son 5 yıldır bu metin benim için gitgide artan büyük bir öneme ve etkiye sahip. Tanrı'nın bana bu ayet hakkında verdiği anlayış ve bunun çarmıha uygulanışı aracılığıyla insanların yaşamlarında çok çarpıcı ve köklü değişimler yaşadıklarını gördüm. Ayette şöyle der. İbrahim'e sağlanan kutsama, Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Bu ağacın çarmıh olduğunu hatırlayın. Bazı insanlar bunu anlamıyor ama ağaç sözcüğü bazı dillerde yaşayan, büyüyen bir ağaç ya da kesilmiş olan bir ağaç anlamına gelir. Örneğin eğer Doğu Afrika'daysanız, Swahili dilinde ağacın karşılığı olan umti sözcüğü bu iki anlama da sahiptir. Yaşayan bir ağaç ya da kesilmiş olan bir ağacın parçası. Yani ağaç dendiğinde çarmıhtan söz edilmektedir. Bu ayeti tekrar okuyacağım. Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Diğer bir anlatımla İsa Mesih çarmıha gerildiğinde eski antlaşmayı bilen tüm Yahudiler İsa'nın lanetlendiğini farkına vardılar. Meydana gelen bu yer değişiminin diğer yönünü ise ayetin başında okuyoruz. İbrahim'e sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen ruhu imanla alalım diye. Bu ayetler yer değişiminin hangi iki yönünü barındırıyor? Kötü olan nedir? Lanet. İyi olan nedir? Kutsama. Bu çok açıkça görülebiliyor, öyle değil mi? Bizlere kutsama sağlansın diye İsa Mesih bizim uğrumuza lanetlendi. 14. ayette lanet sözcüğüne yapılan vurgulamaya dikkatinizi çekerim. Bu sözcük tam 3 kez tekrarlanıyor. Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. 1979 yılında Ruth'la birlikte Amerika'nın Missouri eyaletinde ailelerin katıldığı bir konferans veriyorduk. Daha önce hiç tanışmadığım genç bir erkek, konuşmam sırasında araya girerek, yaşamımın ve Tanrı hizmetimin en önemli peygamberliklerinden birini bildirdi.
Bu peygamberliğin iki ana teması vardı. Bu anlatacağımın o konferansın konusuyla ilgisi yok.
Ancak daha sonraki paylaşımlarda ele alacağımız konularla ilişkili olacak. Peygamberlikte kısaca şöyle deniliyordu. Tanrı'nın bugüne dek büyücülüğe karşı yaptıkları sadece hazırlık niteliğindeki kısa süreli ön çatışmalardır. Fakat bugünden sonra Tanrı büyücülüğe karşı topyekün savaş ilan ediyor. Ardından şöyle devam etti. Bunun nedeni son zamanlar ordusu için Tanrı'nın ihtiyaç duyduğu milyonlarca insanı büyücülüğün tutsak etmiş olmasıdır. Sonra dipnot niteliğinde bir açıklama daha yapıldı. Ve siz de geçmiş nesillerden kalan lanetlerin altında olan insanlarla karşılaşacaksınız. Ama korkmanız gerekmez. Çünkü onları özgür kılabileceksiniz. Doğrusu bu sözler benim için tümüyle yeni bir düşünceydi. O zaman 1979 yılındaydık. Yani aradan uzun zaman geçmiş. Bu süre zarfında bu peygamberliğin tam anlamıyla defalarca gerçekleştiğine tanık oldum. Tanrı, lanetler konusunda yeni bir gerçeği anlamamı sağladı. Ve ben de yüz binlerce insanın lanetlerden kurtulduğunu görmenin sevincini yaşadım. Temelinde ise, ki Tanrı'nın sağlayışı başka hiçbir temele dayanmaz, Galatyalılar 3:13-14'te açıklanan gerçek yatar. Yani İsa Mesih'in uğrumuza lanetlendiği. Bu arada bunu teyit eden başka bir ayete daha bakalım. Bu buyruk Tanrı'nın Musa'ya verdiği yasanın bir parçasıdır.
Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa, ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz.
Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız Rabbin mülk olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Yani İsa Mesih, Tanrı'nın ilahi tasarısı doğrultusunda ağaca, yani çarmıha asılarak öldürülmüştür. Tanrı, bu metinde kendi sözünü bilen herkese İsa'nın lanetlenmiş olduğunu işaret eder. Elçi Paulus da Galatyalılar 3:13-14'te aynı şeyi söylemektedir. İsa Mesih, bizler lanetten kurtulalım diye bizim uğrumuza lanetlendi. Kurtarılmak, bir bedel karşılığı geri alınmaktır. Öyle ki bizlere lanet yerine kutsama, yani bereket sağlanabilsin. Lanetler konusuna şimdi girersek, bu öğretinin gerçek gücünü gözden kaçırabiliriz. Bu yüzden kısaca değineceğim. Ama lanetler konusunda bilgi almak isterseniz, eski antlaşmada kaynak niteliğinde bir bölüm vardır. Bunun hangi bölümü olduğunu biliyor musunuz? Evet, doğru. Yasanın tekrarı 28. bölüm. Bu bölüm 68 ayetten oluşur. İlk 14 ayet bereketlerle ilgilidir. Geriye kalan 54 ayette ise lanetler belirtilmiştir. Eğer lanetin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, Yasanın tekrarı 28. bölümün son 54 ayetini okumalısınız. Lanet olarak adlandırılan bazı şeyler sizleri şaşkına çevirebilir. Şimdi kabaca bir tahminde bulunacağım. Ruth ve ben, hizmetimiz sırasında özellikle hastalar için dua ederken, hizmet ettiğimiz her 4 kişiden en az birinin lanet altında olduğunu görürüz. Bazı durumlarda lanet kırılmadan bu kişi şifa bulamaz. Bunun çok çarpıcı örneklerine tanık olduk. Sizlere yıllar önce Amerika'nın St. Louis kentinde yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Bu olay meydana geldiği sırada ben olanı tam olarak algılayamadım ve kendi kendime bunda bir şey var ama ne olduğunu bilemiyorum dedim. O sırada bir Presbiteryan kilisesinde Tanrı'nın kurtarışını müjdelendiği kötü ruhlara tutsaklığın kırılması için yapılan bir toplantıyı yönetiyordum. Toplantı bodrum katında düzenlenmişti. Ben de küçük bir kürsünün arkasındaydım. Konuşmamın sonuna geldiğimde dinleyicilere baktım. Tam ön sırada bir aile oturmaktaydı. Baba, anne ve genç kızları.
Hiç beklemediğim bir anda Kutsal Ruh'un bana o ailenin üzerinde bir lanet var dediğini duydum.
Onlara yaklaşarak aile reisine, Kutsal Ruh'un bana ailenizin üzerinde bir lanet olduğunu gösterdiğine inanıyorum. Bu lanetin kaldırılmasını ister misiniz diye sordum. Adam bu önerime hiç duraksamadan olumlu yanıt verdi. Sonradan bunun bir lanet olduğuna kolaylıkla inanmasını sağlayan birçok şey yaşadıklarını öğrendim. Kürsünün arkasına geçtim ve İsa Mesih'in adıyla bu ailenin lanetten kurtulması için çok sade bir dua ettim. Ellerimle onlara dokunmadığım halde İsa Mesih'in adıyla dediğim anda ailenin her üyesinde gözle görülür fiziksel bir tepki oluştu. Onlara tekrar baktığımda genç kızın sol bacağının tümüyle alçıya alınmış olduğunu fark ettim. Bu nedenle geriye çekilip, kızınızın bacağının iyileşmesi için dua etmemi ister misiniz diye sordum. Kızın babası beni şöyle yanıtladı. Evet, Ama bilmeniz gereken bir şey var. Kızımın o bacağı 18 ay içinde 3 kez kırıldı ve doktor artık iyileşemeyeceğini söylüyor dedi. Eğer bu sözleri şimdi işitmiş olsaydım, o ailenin üzerinde bir lanet olduğuna kesinlikle emin olurdum. Zira bir insanın aynı bacağının 18 ay içinde 3 kez kırılmasına yalnızca bir lanet neden olabilir. O anda tek yapabildiğim, alçıdaki bacağı ellerimle tutarak iyileşmesi için kısa bir dua etmek oldu. Öyküyü fazla uzatmayacağım. Kız röntgen çektirmek için hastaneye bir sonraki gidişinde bacağın tamamen iyileşmiş olduğunu görmüşler. Birkaç hafta sonra da alçı çıkarılmış. Yani tam bir iyileşme sağlanmış. Daha sonra bu olayı düşünürken kendi kendime, Tanrı bu bacağın iyileşmesi için dua etmeme müsaade etmeden önce neden bana onların üzerindeki laneti gösterdi diye sordum. Vardığım sonuç şu oldu. Eğer lanet kaldırılmamış olsaydı o bacak iyileşemezdi. Daha sonraki deneyimlerimde de bu gerçeğin onaylandığına defalarca tanık oldum. Şimdi sizlere kısaca bir insanın üzerinde lanet bulunduğuna işaret eden çok yaygın 7 belirtiden söz edeceğim. Yanlış anlaşılmasını istemem. Ben bu belirtilerin herhangi birinin olmasının o kişinin mutlaka lanet altında olduğunu gösterdiğini söylemiyorum. Ama birkaç belirtinin bir arada görüldüğü durumlarda lanet açıkça teşhis edilebilir. Bunun dışında lanetlerin doğası gereği nesilden nesle aktarıldıklarını bilmeniz gerekiyor. Bu hem bereketler hem lanetler için geçerli olan bir niteliktir. Bu yüzden sadece bireyleri ilgilendirebildiği gibi genellikle sülale ve daha büyük insan gruplarını da ilgilendirir. Kendi izlenimlerime dayanarak lanete işaret eden 7 belirtiden söz edeceğim. Ben bir insana asla senin üzerinde bir lanet var bunu biliyorum demem. Benim görevim bu değil. Ben sadece o kişiye bütün bu anlattıkların üzerinde bir lanet olabileceğini gösteriyor. İstersen bu lanetin kaldırılması için birlikte dua edebiliriz diyebilirim. Bu 7 belirtiyi yasanın tekrarı 28-15-68 ayetleriyle karşılaştırabilirsiniz. İlginç bir şekilde hepsinin de Musa'nın o bölümde söz ettiklerinin günümüzün diliyle ifade edilişi olduğunu göreceksiniz. Bu belirtiler şunlardır. 1. Ruhi ve duygusal çöküntü. 2. Tekrar eden ya da kronikleşmiş hastalıklar, özellikle kalıtsal olanlar. Kalıtım sözcüğünün kendisi zaten dikkatinizi çekmeli. Nesilden nesle miras kalan bir lanet söz konusu olabilir. 3. Tekrarlayan bebek düşükleri ya da buna ilişkin kadın sağlık sorunları. Ruth'un bana bu konuda hak vereceğini düşünüyorum. Çünkü bu gerçeğin farkına vardıktan sonra bu tür sorunları olan kadınların bunun bir lanet olarak ele alınması halinde kolaylıkla şifa bulduklarına tanık olduk. Yasanın tekrarı 28. bölümü okursanız Musa'nın da bu konuda aynı yaklaşımı sergilediğini göreceksiniz. 4. Evliliğin bozulması, aile bireylerinin birbirlerinden soğuması ve uzaklaşması. Bir ailede tek bir boşanmanın mutlaka bir lanetin belirtisi olması gerekmez. Ama aile tarihçesinde boşanmalar ve kopmalar sıklıkla yaşanmışsa, kanımca o ailenin üzerinde bir lanet bulunduğuna kuşku olmadığı söylenebilir. 5. Sürekli olarak maddi yetersizlik çekilmesi. Özellikle de yeterli sayılacak düzeyde bir gelir elde edildiği halde. Eğer belirli bir süre için parasız ya da fakir kalırsanız, bu mutlaka lanetin bir belirtisi değildir. Ama sürekli olarak bu durumdaysanız dikkat etmeniz gerekir. Özellikle elde ettiğiniz gelirin normalde yeterli olması gerektiği durumlarda. Sizlere beni eğlendiren kısa bir öykü anlatmak istiyorum. Öğretişlerimi okuyan Amerikalı bir bayan bana gönderdiği mektupta şunları yazdı. Eşimin ailesi üzerinde bir lanet olduğuna inanıyorum. Ona şunu sordum. Eşinizin ailesinin üzerinde bir lanet olduğuna inanmanızın nedeni nedir? Yanıtı şöyleydi. Eşimin mal varlığı yüzlerce milyon dolar değerinde. Yıllık gelirimiz ise 1 milyon dolar. Ama yine de yeterli paramız olmuyor. Ona gönderdiğim yanıtta, şimdi ikna oldum dedim. Aslında derinlemesini incelediğimde bunun yanı sıra birçok belirtiler vardı. 6. Kaza geçirmeye eğilimli olmak. Bunun istatistiksel olarak belirlenmesi mümkün. Sigorta şirketlerinin sizi kazaya eğilimli olarak tanımlamaları durumunda talep edecekleri primlerin daha fazla olacağını göreceksiniz. Bu durumu farkına vardığım anda tetikte olurum. Ve son olarak 7. Aile tarihçesinde intiharların ya da doğal olmayan ölümlerin olması. Bütün bunlar lanetin kendini belli edişi ve insanların yaşamlarını etkileyişi konusundaki kişisel izlenimlerim. Kardeşler, şimdi sizlere söyleyeceklerimden daha fazla sevindirici bir haber olamaz. İsa Mesih, bizler lanetten kurtulalım diye çarmıhta lanetlendi. Tanrı'nın bu konuyu sizlere detaylarıyla açıklamamı istediğini hissediyorum. Bunu yapmaya çalışacağım. Lanet, başka bir deyişle yaşamınızın üzerindeki geçmişten kaynaklanan ve ne olduğunu bilmediğiniz karanlık bir gölge olarak açıklanabilir. Ya da zaman zaman tam başarıya ulaşacakken size uzanan ve sizi durduran kötü bir el gibi tanımlanabilir.
Başarılı olmak için yeterli, tüm niteliklere sahip olan fakat tam başarıyı yakalayacakken bunu kaybeden insanlar biliyorsunuzdur.
Bu konuda kullanabileceğim anahtar sözcüklerden biri düş kırıklığına uğrama olabilir. Bu anlattıklarımı kendinizle özdeşleştiriyorsanız, yani kendi durumunuza benzetiyorsanız bir çözüm yolu var. Ben çözüm bulamadığım sorunlarla ilgilenmem. Sadece sorunlar hakkında vaaz etmek bana kendi kendime yenilmek gibi gelir. Bir başka örnek daha vereyim. Zambiya'da bir konferansta dinleyicilere ambardan söz ettim. Yani Tanrı'nın ambarından, sorumlusundan ve kapısını açan anahtardan. Afrikalı sevgili kardeşlerimle o eğitimim tam 6 gün sürdü. Doğrusunu söylemek gerekirse Afrikalıların zaman algılayışı bizimkine pek benzemiyor. 3 saatlik bir vaazın ardından ne oldu, neden durdun diyebiliyorlar. Dinlerken çoğunlukla dar tahta sıralarda ya da yerde toprağın üzerinde oturuyorlar. Orada kapsamlı ve etkin bir şekilde öğretiş vermek fırsatını bulabildim. Size kısaca ne yaptığımı anlatayım. Bu bende alışkanlık haline geldi. Bu yüzden fırsat bulursam yapıyorum. Ama bazen de uygulamak için yeterli zaman olmuyor. İlk olarak şu anda bulunduğumuz noktadan başlayacağız. Yer değişimi çarmıhta gerçekleşti. Bunu bir temel olarak alıyoruz. Bu temeli attığınızda öğretinin temeli zaten ortaya çıkmış oluyor. Yaşamımın 8 yılını Afrika'da geçirdim. Lanet altında olmayan Afrikalı yok denilecek kadar azdır. Ve Afrikalıların çoğu lanetlenmiş olduklarını bilirler. Onlara öğreteceğim her şey için bir engel teşkil edeceğini bildiğim için öncelikle bu lanetin yok edilmesiyle ilgilenirim. Lanetin kaldırılmasından sonra kötü ruhlarla karşılaşmaya hazırlanırım. Lanet altındaki insanlara kurtuluşu öğretmeye çalışırsınız ve onlar da çaba gösterirler ama kurtuluşu alamazlar. Bu sözlerimi beğenmeyebilirsiniz. Belki sizin ilahiyat anlayışınıza uymayabilir ama orada 7000 Afrikalı vardı. Ve 3 saat boyunca onlara kötü ruhlardan nasıl kurtulabilecekleri konusunda öğretiş verdim. Önce kötü ruhları nasıl tanıyabileceklerini, sonra da nasıl kurtulabileceklerini anlattım. Afrikalıları kötü ruhların gerçek olduğuna inandırmanız gerekmez. Onlara sadece bu kötü ruhlardan nasıl kurtulabileceklerini anlatmanız gerekiyor. Konuşmamın sonunda şöyle dedim. Şimdi kötü ruhların tutsaklığından kurtulmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, sizin için dua edeceğim. Hep birlikte Rabbi çağıracağınız bir duada size önderlik edeceğim. Çünkü Rabbi çağıran herkes kurtulur. Ardından duaya son verip kötü ruhlara gitmelerini bildireceğim. Bundan sonra işiniz duaya devam etmek değil, kötü ruhların gitmesine izin vermektir. Hizmetim sırasında birçok heyecan verici olaya tanık olmuştum. Ama doğrusunu söylemek gerekirse o güne dek böylesine etkileyici bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Bulunduğumuz yer futbol sahasını andıran bir toplantı alanıydı ve arkadan ön tarafa doğru dikleşen bir bayırın üzerindeydi. Adamlardan biri yaklaşık 180 metrelik bayırı yuvarlanarak yukarı doğru çıktı. Ama tepeye vardığında kötü ruh onu terk etmişti. Evlat edindiğimiz Afrikalı bir kızımız var. Ben Afrikalıları çok seviyorum ve onların bazı belirgin özelliklerinin bilincindeyim. Bir Afrikalı herhangi bir hayvan, bir yaban domuzu ya da fil avlamak isterse başarılı olabilmesi için o hayvanın ruhunun içine girmesini ister. Ne yazık ki zavallı eşi de genellikle o kötü ruha yakalanır. Ruh açığa çıktığındaysa kişi bir hayvan gibi davranır. Bu nedenle bir yılan gibi kıvrılarak sürünen, bir fil ya da bir yaban domuzu gibi hareket eden insanlar görürsünüz. Toplantımız sırasında böylesi bir olaya tanık olmadık. Fakat birlikte çalıştığımız müjdecilerden biri, kötü ruhun tutsaklığından kurtulmak için kendilerine gelen bir kadın öğretmenden söz etti.
Bu bayan iyi eğitimli, iyi giyimli, saygın bir kişiymiş. Asıl sorun ise
eşinin bir fil avcısı olmasıymış. Müjdeciler, filin ruhuna kadını terk etmesini emrettiklerinde, kadın elleri ve dizleri üzerine sürünerek kapıdan çıkmış ve alnını dışarıdaki bir ağaca dayayarak onu devirmeye çalışmış.
Bu da ancak fillerin sergileyeceği bir davranıştı. Yani bir bayan öğretmenin normalde asla yapmayacağı şeylerdi. Her neyse, o dersin ardından toplantıdakilere kutsal ruhu almaları konusunda yardım edebileceğimi düşündüm. Ama çevrede çok sayıda kötü ruh olduğunda neyin ortaya çıkacağını bilemiyorsunuz. Bu yüzden onlara kutsal ruhu nasıl alabileceklerini ve dillerde nasıl konuşabileceklerini öğrettim. Onlara şöyle dedim. Şimdi birlikte dua edeceğiz. Bu duada size önderlik edeceğim. Dua bittiğinde artık kendi dilinizde konuşmanızı istemiyorum. Sizin kutsal ruhu almanız ve dillerde konuşmanız için dua edeceğim. Daha sonra da hiç bilmediğiniz yeni bir dilde konuşmanızı isteyeceğim. O aşamaya geldiğimizde bir dakikalık bir sessizlik oldu. Ardından sağımdaki adam dillerde konuşmaya başladı. Sanki bir barajın su kapakları açılmış gibiydi. Daha sonraki 5 dakika içinde sanıyorum en azından 4000 kişi aynı anda hep birlikte dillerde konuşmaya başladı. Bütün bunların çarmıhın temel alınmasıyla gerçekleştiğini görebiliyor musunuz? Doğru temeli atarsam alınacak sonuçlardan tümüyle emin olurum. Fakat bazen bu işi eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmek için yeterli zaman kalmıyor. Şimdi ise yer değişiminin sözünü ettiğimiz yönünü tekrar ele alacağız. Galatyalılar 3:13-14 ayetlerinde şöyle der. Bereket bizlere sağlansın diye Mesih bizim uğrumuza lanetlendi. Şimdi de bunu kişisel olarak söyleyelim. Bereket bana sağlansın diye Mesih benim uğruma lanetlendi. Evet, işte böyle. Bereket bana sağlansın diye Mesih benim uğruma lanetlendi. Rabbe hamdolsun. Yer değişiminin bir başka yönü üzerinde duracak kadar zamanımız kaldı sanıyorum. Bu da aslında lanetten kurtulmanın bir parçası sayılır. Ama çok özel olduğu için ayrıca ele almak istedim. Şimdi de iki ayeti 2. Korintliler 8:9 ve 9:8'i bir arada inceleyeceğiz. Sizler de bu iki ayeti hiç aklınızdan çıkarmayın ve asla birbirinden ayırmayın. Bu zor bir şey değil. Bir ayeti anımsadığınızda diğerini çıkarmak hiç de zor olmayacak. 2. Korintliler 8:9'da şöyle yazar. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Buradaki yer değişimini fark etmeniz için bir ilahiyatçı olmanız gerekmiyor değil mi? İsa Mesih, onun yoksulluğuyla biz zengin olalım diye zengin olduğu halde bizim uğrumuza yoksul oldu. Yani Mesih, biz zengin olalım diye yoksul oldu. Bazı dindar kişiler için söylemesi zor gelebilir ama gerçek bu. İsa Mesih, bizler zengin olalım diye bizim uğrumuza yoksul oldu. Bu sadece bir başlangıç. Şimdi 2. Korintliler 9:8'e bakalım.
Başkâhinimizin İsa Mesih olması nedeniyle birçok ayeti eşimle düzenli olarak birlikte ikrar ediyoruz. Bunu biliyor muydunuz?
Bu ayeti her gün Ruth'la birlikte okuyoruz. Çünkü çok geniş kapsamlı bir Tanrı hizmetimiz var. Hizmetimizde dünyanın büyük kısmını içine alan 6 dilde radyo yayını, kasetler ve kitaplar var. Ve bunların mali yükü de oldukça ağır. Ama Rabbe hamdolsun, bu yükü çekmemiz gerekmiyor. Bu yükü taşıyanımız var. Ayeti önce burada yazıldığı gibi okuyacağım. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir. Çok çarpıcı bir ayet. Ayetin Grekçesinde artırmak sözcüğü 2 kez yer alıyor. Her sözcüğü ise tam 5 kez tekrarlanmış. Bunun dışında bizimle daha fazla özdeşleşen başka bir ifade olabileceğini düşünemiyorum. Elçi Pavlus Tanrı'nın bunları yapacak güçte olduğunu söylüyor. Siz de buna inanıyor musunuz? Tanrı'nın bunları yapabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Tanrı her lütfu sağlayacak güçtedir. Yani bunu bizler kazanmayız. Bizler bütün bunları iman yoluyla alırız. Burada sözünü ettiğim aylık maaşımız değil, her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmemiz için bize her nimeti artıran Tanrı'nın lütfudur. Ayetin Grekçesinde her sözcüğü toplam 5 kez yer alıyor. Eşim Ruth'la birlikte bu ayeti kişisel bir ikrar olarak benimsedik. Sorumlu olduğumuz para miktarını her düşündüğümüzde bu ayeti birlikte tekrarlıyoruz. Yani siz yerine bizi kullanarak ayeti kişiselleştiriyoruz. Tanrı her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmemiz için bize her nimeti arttıracak güçtedir. Burada iki sözcüğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar yeterli ve artıracak sözcükleridir. Tanrı'nın sağlayışının derecesini anlamamız gerekiyor. Küçük bir örnek vermek istiyorum. Bir ev kadınısınız ve mutfak malzemesi almak için 50 liraya ihtiyacınız var. Eğer markete cebinizde 40 lirayla giderseniz ihtiyaçlarınızın tamamını alamazsınız. Ama 50 lirayla giderseniz tüm ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Varsayalım 50 liralık gıda malzemesine ihtiyacınız var, cebinizde ise 60 liranız var. Bu durumda artan bir nimete yani bolluğa sahipsiniz diyebiliriz. Ayette kullanılan artan nimet yani bolluk anlam olarak bir amaçla bağlantılıdır. Hem kendinizi hem de diğerlerini gözetmeye yetecek kadarına sahip olmak anlamına gelir. Birkaç dakikalığına tekrar eski antlaşma, yasanın tekrarı 28. bölüme dönelim. Size söylediğimi hatırlıyor musunuz? 28. bölüm bereketlerin ve lanetlerin olduğu bölümdür. Yoksulluğun gerçekten bir lanetleme olduğunu söyleyebileceğim 47-48. Ayetler ise bölümün tam ortasında yer alıyor. Bazı Hristiyanların bu görüşümü paylaşmadığını biliyorum. Ama kutsal yazılara göre yoksulluğun bir lanet olduğuna inandığımı söylemek zorundayım. Eğer bir lanet değilse ondan kurtulmak için neden bu kadar çok çalışıyorsunuz? Eğer yoksulluk bir bereket ise o zaman niçin onun peşinden koşmuyoruz? Bunu yapan bazı insanlar tanıyorum ve en azından bunu yapma nedenlerine saygı duyuyorum.
Fakat bu nedenin kutsal yazılara dayandığına inanmıyorum.
Şimdi okuyacaklarım bir lanet, yani lanetlerin sıralanması içinde yer alıyor. Madem bolluk zamanında Tanrınız Rab'be sevinçle, hoşnutlukla kulluk etmediniz, Rabbin üzerinize göndereceği düşmanlara kölelik edeceksiniz. Aç, susuz, çıplak kalacaksınız. Her şeye gereksinim duyacaksınız. Rab Tanrı bize sağladığı bolluk için ona sevinçle ve hoşnutlukla kulluk etmemize buyurur. Bunu yapmadığımız takdirde ne olur? Rabbin şu sözlerine kulak verelim lütfen.
Rabbin üzerinize göndereceği düşmanlara kölelik edeceksiniz. Aç, susuz, çıplak kalacaksınız. Her şeye gereksinim duyacaksınız. İşte bu bir lanettir.
Bütün bunları tek bir sözcükle özetleyebiliriz. Yoksulluk. Bu mutlak bir yoksulluktur. Aç, susuz, çıplak ve her şeye muhtaç kalmaktan daha büyük bir yoksulluk olamaz. O zaman bu bir bereket midir? Yoksa bir lanet midir? Bundan emin misiniz? Bunun bir lanet olduğuna emin misiniz? Şimdi, Tanrı'nın bir zamanlar görmemi sağladığı bir gerçeği sizinle paylaşmak istiyorum. Bu olay yıllar önce çok sevdiğim ülkelerden birisi olan Yeni Zelanda'da geçti. Eşim Ruth ve ben Tanrı hizmeti vermek üzere oraya davet edilmiştik. Yol paramızın tamamının da karşılanacağı bildirilmişti. Ama oraya gittiğimizde bunu karşılayacak paraları yoktu. Bu nedenle bize yol paranız için sunu toplayacağız dediler. Bana vaaz edebileceğimi bildirdiler. Ben de sunu konusunda bir vaaz verdim. Daha öncesinde bu konudaki kutsal kitap ayetlerinin bir listesini yaptım ve kutsal kitap ilkelerinin açıklamasını hazırladım. Elimdeki notlara göre konuşmamı sürdürüp kutsal ayet alıntıları yapıyordum. Aynı zamanda içimde farklı bir şeyler oluyordu. Vaazımı sürdürürken kutsal ruhun gücüyle zihnimde İsa Mesih'in çarmıhtaki durumu canlandı. Lanetlerin listesini tekrar okudum ve hepsinin de İsa Mesih'e uygulandığını gördüm. İsa açtı. 24 saatten beri hiçbir şey yememişti. O susuzdu. Son anlarında büyük bir susuzluk çekiyordu. O çıplaktı. Bütün giysilerini almışlardı. Ve onun her şeye gereksinimi vardı. Kesinlikle hiçbir şeye sahip değildi. Ödünç alınan bir kefenle, ödünç alınan bir mezara konuldu. Aç, susuz, çıplak ve her şeye gereksinim duyuyordu. Neden mi?
Çünkü yoksulluk lanetini üstlenmiş ve yok etmişti.
İsa Mesih, çarmıhtaki ölümüyle yoksulluk lanetini de yok etti. Peki bunu neden yaptı? Çünkü bizler artan nimete, bolluğa sahip olalım diye. Ben 2. Korintliler 9:8'i açıklarken bolluk sözcüğünü kullanmayı tercih ediyorum. Sizler buna zenginlik diyebilirsiniz ama bolluk ve zenginlik aynı şeyler değildir. Bolluk hem kendiniz için hem de başkalarına vermeye yetecek kadarına sahip olmak demektir. İsa Mesih vermenin almaktan çok daha büyük bir bereket olduğunu bildirir. Sizler de Tanrı'nın çocukları olduğunuz için Tanrı bu bereketin tek tarafında kalarak yaşamanızı, yani daima almanızı istemiyor. Bu nedenle diğerlerine verebilmeniz ve böylelikle daha büyük bir berekete sahip olabilmeniz için O size bolluk sağlıyor. Yeni Antlaşma ayetlerinde imanlıların hepsinin birer Cadillac ya da Rolls-Royce kullanacağı belirtilmiyor. Bütün imanlıların yüklü bir banka hesabına sahip olacakları da bildirilmiyor. Ama bütün imanlıların bolluğun sevincini yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Yeterli olacak kadar ve biraz da bunu aşan bir bolluk. Fakat kendimiz için değil, iyi işler yapmak ve daha büyük bir bereket alabilmek için. Ben bunun Tanrı'nın halkına sağlayışının ölçüsü olduğuna inanıyorum. Biliyor musunuz? Birçokları İsa'nın yeryüzündeki hizmetine başladığı dönemde yoksul olduğunu zanneder. Onun çok parası yoktu ama asla ihtiyaç içinde olmadı. Çölde 5000 kişiyi doyurabilen biri tam anlamıyla yoksul sayılmaz. O, vergi ödemek için paraya ihtiyacı olduğu zaman bankaya gitmedi. Göle gidip balık tuttu. Bankadan almak ya da balık tutarak kazanmak arasında fark var. İsa Mesih'in yeryüzündeki hizmetiyle ilgili olarak bu konuda güncel bir ifade kullanmak istiyorum. Çok parası yoktu ama her zaman babasının kredi kartını kullandı ve bu kart her yerde geçerliydi. İsa Mesih elçilerine son yemekte şu soruyu sordu. Ben sizi kesesiz, torbasız ve çarıksız gönderdiğim zaman herhangi bir eksiğiniz oldu mu? Elçiler ona şu yanıtı verdiler. Hiçbir eksiğimiz olmadı. Arabası, maaşı ve evi olup da birçok şeyin eksikliğini çeken müjdeciler tanıyorum. Burada vurgulamak istediğim banka hesabınızdaki paranın önemli olmadığıdır. Asıl önemli olan Rab'le olan ilişkinizdir. Bu konuyu pekiştirmek için yeterli zamanımız olduğunu sanıyorum. İlk önce sol el ve sağ el ile yapalım. Ben başlayacağım çünkü bu mesajı belirli sözcükler kullanarak iletmek istiyorum. Bizler onun bolluğunu paylaşalım diye Mesih bizim yoksulluğumuza katlandı. Anlaşıldı mı? Bunu kabul ediyorsunuz değil mi? Bu kutsal kitap öğretilerine uygun doğru bir bildiri değil mi? Şimdi birlikte yapalım. Bizler onun bolluğunu paylaşalım diye Mesih bizim yoksulluğumuza katlandı. Bizler onun bolluğunu paylaşalım diye Mesih bizim yoksulluğumuza katlandı. Şimdi de bunu kendimize uygulayarak biz yerine ben sözcüğünü kullanarak söyleyelim. Bu sözler tüm yaşamınızın akışını değiştirebilir. Şimdi söyleyeceğiniz bu birkaç sözcük bundan sonraki yaşamınızda kalıcı bir değişiklik yaratabilir. Şimdi birlikte söyleyelim. Ben onun bolluğunu paylaşayım diye Mesih benim yoksulluğuma katlandı. Ben onun bolluğunu paylaşayım diye Mesih benim yoksulluğuma katlandı. Eşim Ruth'la birlikte 2. Korintliler 9:8 ayetini işlememiz için yeterli zamanımız kaldı sanıyorum. Size bir şey söylemek istiyorum. 65 yaşına geldiğimde yürüttüğümüz Tanrı hizmetiyle ilgili olarak belki de emekli olmanın zamanı geldi diye düşünmüştüm. Bu düşüncemi hizmetimizde çalışanlarla paylaştım ve şöyle dedim. Artık emekli olmayı düşünüyorum. Şimdi bu sözleri onlara hatırlattığımda bana gülüyorlar. Çünkü hizmetimizin müjdeleme faaliyetlerinde geçen yıl içinde %200-300 arasında bir artış gerçekleşti. Bense yaşamımın hiçbir döneminde olmadığım kadar etkindim. Bunu size söylememin nedeni muazzam bir mali sorumluluk taşımamız. Bu sorumluluğun boyutu konusundaki rakamı dile getirmek bile istemiyorum. Dışarıdan bakıp da bizleri sadece seyahat eden insanlar olarak görürseniz, hizmetimiz konusunda yeterince fikre sahip olamazsınız. Kaynak yaratmanın yollarını biliyorum. Ülke içinde yapılan seyahatler, düzenlenen konferanslar, hizmetimizin gereksinimlerinin insanlara duyurulması ve kitap kaset satışı. Ama Tanrı bizi öncelikle gereksinimi olan, yokluk içindeki insanlara ulaşmamız için görevlendirdi. Bu nedenle Rab'le küçük bir pazarlık yaptım. Ona şöyle dedim. Rab, Eğer bu hizmeti yerine getireceksem, gereksinimlerimizi benim insanlara gidip ne kadar kaynağa ihtiyacımız olduğunu söylememe gerek kalmadan senin doğaüstü sağlayışınla karşılayacağına güvenmem gerek. Rabbim bize sağlayışının temeli ise 2. Korintliler 9-8 ayetidir.
Bu yüzden Rut'la birlikte bir kez daha söyleyeceğiz. Ardından sizden söylemenizi rica edeceğiz.
Bir kez biz söyleyeceğiz, siz de bize katılacaksınız. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak, her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı size her nimeti artıracak güçtedir. Şimdi de cümleyi kendimize uygulayarak söyleyeceğiz. Lütfen bizden sonra tekrar edin. Bunu söylerken görünmez dünyaya seslenin. Bu sizin Rabbe, meleklere, kötü ruhlara ve her şeye hitaben ikrarınızdır. Hazır mısınız? Birlikte söyleyelim. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak, her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmemiz için Tanrı bize her nimeti artıracak güçtedir. Rabbe hamdolsun.